Ayrım 9. Vicdan zorbalığa karşı. Stefan Zweig, sayfa 88. Calvin ise birinci planda bir realisttir. Heyecanını gemleyebilen, pratik zekaya sahip bir taktik adamıdır. Castellano'nun sözlerinin orada bulunanları derinden etkilediğini, ona o anda karşı çıkmanın pek uygun düşmeyeceğini hisseder. Onun için de suskun kalır ve ince dudaklarını daha da inceleyecek şekilde sıkar. O an için sustum diyerek bu tuhaf suskunluğuna mazeret gösterir. Sırf çok sayıda yabancının önünde sert bir tartışmaya girmemek için. Peki daha sonra daha dar bir çevre içinde girecek midir bu tartışmaya? Castellano ile erkek erkeğe fikre karşı fikirle tartışacak mıdır? Onu kilise kuruluna davet edip orada genel anlamdaki ithamlarını isim vererek ve olayları belgeleyerek kanıtlamaya zorlayacak mıdır? Katiyen. Politik alanda mertlik, Calvin'e daima tümüyle yabancı bir şeydir. Onun gözünde her türlü eleştiri denemesi sadece kuramsal olarak bir düşünce ayrılığı değil, bir devlet suçu, cürüm gibi bir şeydir. Cürümler de dünyevi mercilerin işidir. Onun için bu ahlaki tartışmayı bir disiplin vakasına çevirerek kilise kurulu yerine oraya çeker. Cenevre Şehir Meclisi'ne yaptığı şikayet şöyledir. Castellano, ruhbanlığın itibarına halel getirmiştir. Konsey pek de büyük bir hevesle toplanmaz. Bu vaiz çekişmelerinden haz etmemektedir. Ayrıca nihayet birilerinin çıkıp kilise kurulunun önlemlerine karşı açık ve sert sözler sarf etme cesaretini göstermiş olması bu dünyevi merciye hiç de sevimsiz gelmemiş gibidir. Üyeler önce uzun uzadıya istişare ederler ve sonunda dikkat çekecek kadar müphem bir karara varırlar. Castellano sözlü olarak kınanacak ama ne cezalandırılacak ne de azledilecektir. Vandevur'daki vaizlik görevine de şimdilik devam edecektir. Böylesine mutedil bir uyarı Castellano'yu kolayca memnun edebilirdi aslında. Ama o içinden kararını çoktan vermiştir. Özgür bir insan için Cenevre'de Calvin gibi tiran tabiatlı birinin yanında yer olmadığı kanıtlanmıştır. Şehir meclisinden görevden alınmasını rica eder. Ancak bu ilk güç denemesinde hasımlarının taktiklerini yeterince öğrenmiştir. Tarafgir kimselerin politikalarına hizmet ettiği sürece gerçekleri keyfi bir biçimde kullandıklarını anlamıştır. Çok haklı olarak görevinden ve makamından böyle kendi rızasıyla ve mertçe feragat etmesini, sonraları mevkisini bazı karanlık sebeplerle kaybettiği yalanına çevireceklerini öngörmüştür. Castellano, Cenevre'den ayrılmadan önce bu olaya dair yazılı bir belge talep eder. Bunun üzerine Calvin, kendi eliyle Castellano'nun sadece teolojik iki ayrıntı konusunda ortaya çıkan fikir ayrılığı nedeniyle vaiz olarak atanamadığını yazmak zorunda kalır. Bu belge bugün hala Basel Kütüphanesi'nde bulunmaktadır. Belgede kelimesi kelimesine, kimsenin Castellano'nun ayrılmasına dair farklı bir sebep ima edememesi için iş bu belgeyle onun öğretmenlik mevkisinden kendi isteğiyle ayrıldığını ve bu görevi onu vaizlik mertebesine intisap etmeye her bakımdan layık göreceğimiz şekilde ifa etmiş olduğunu ifade ederiz. Söz konusu makama atanmamış olması kesinlikle hareketlerinde bir kusur bulunmasına bağlı değil, yukarıda zikredilen sebeplerdendir. Kendisiyle eşit değerdeki tek bilginin Cenevre'den ayrılması, Calvin'in despotluğu açısından bir zaferdir ama aslında bu bir Piros zaferidir. Çünkü bu saygın bilginin ayrılması çok geniş çevrelerde ağır bir kayıp olarak görülür ve bundan dolayı üzüntü duyulur. Calvin yüzünden Üstad Castellano'ya haksızlık edildiği açıkça dile getirilir. Bu olayla hümanizmanın evrensel dünyasında Calvin'in Cenevre'de sadece taklitçilere ve takipçilere tahammülü olduğu kanıtlanmış olur. 200 yıl sonra Voltaire, Castellano'ya baskı uygulanmasını Calvin'in tiran zihniyetinin kanıtı olarak anacaktır. Bunu ondan çok daha büyük bir bilgin olan Castellano'ya reva gördüğü zulümden ve kıskançlığı yüzünden onu Cenevre'den sürmesinden anlarız. Calvin'in kınanacak duruma düşmeye karşı duyarlı, aşırı kırılgan bir yanı vardır. Castelio'yu bertaraf etmekle yol açtığı genel rahatsızlığı derhal hisseder. Bu değerli, bu yegane bağımsız adamı Cenevre'den sürmekle amacına ulaşır ulaşmaz, kamuoyunun, Castelio'nun oldukça muhtaç bir şekilde oradan oraya dolaşmasından dolayı suçu ona yükleyeceği endişesine kapılır. Gerçekten de Castelio'nun kararı talihsiz bir karardır. Zira Protestanlığın politik bakımdan en güçlü kişisinin ilan edilmiş hasmı olarak İsviçre'nin hiçbir yerinde Reform Kilisesi'nde kısa süre içinde bir memuriyete girmeyi umamaz. Bu müthiş kararı onu en acı sefarete sürüklemiştir. Cenevre'de reformist okulun eski rektörü şimdi aç karnına dilenci gibi kapı kapı dolaşmaktadır. Calvin ise kovduğu rakibinin içine düştüğü bu aleni sefalet görüntüsünün kendisine ağır zararları vermesinin kaçınılmaz olduğunu kabul edecek kadar feraset sahibidir. Castelio yakınında bulunarak canını sıkmaz olunca kovduğu bu kişiyle arasına altın köprüler kurmaya çalışır. Kendini temize çıkarmak üzere gösterişli bir gayretkeşlik içinde dostlarına zavallı, muhtaç Castelio'ya yoksul ve muhtaç duruma düşmesi kendi kabahatidir. Uygun bir iş bulmak için nasıl çaba gösterdiğine dair mektup üzerine mektup gönderir. Umarım ki rezalet çıkarmaksızın bir yerlerde barınabilsin, ben kendi adıma ona el uzatırım. Ama Castelio, Calvin'in umduğu gibi çenesini kapatmaz. Calvin'in egemenlik tutkusu yüzünden Cenevre'yi terk etmek zorunda kaldığını her yerde özgürce ve açıkça anlatır ve böylece Calvin'i en hassas yerinden vurur. Çünkü Calvin, diktatörce iktidarını asla kabul etmemiş, aksine kutsal görevinin en mütevazı, en alçak gönüllü hizmetkârı kisvesine bürünüp hayranlık uyandırmak istemiştir. Bunun üzerine mektuplarındaki ifade bir anda değişir. Castelio'ya duyduğu merhamet bir anda yok olur. Bilsen diye yakınır bir dostuna. Bu köpek, Sebastian'ı kastediyorum, bana karşı nasıl havlıyor, benim tiranlığım yüzünden ben tek başıma hüküm sürebileyim diye görevinden kovulduğunu anlatıyor. Calvin'in hakkında Tanrı'nın hizmetkârı olarak kutsal göreve tümüyle layık olduğunu kendi eliyle yazdığı bu adam birkaç ay içinde aynı Calvin için bir canavara, bir köpeğe dönüşmüştür. Sırf arpalıklarla satın alınmaktansa, rüşvetlerle yumuşatılmaktansa en acı sefalete katlanmaya razı olduğu için. Castelio'nun gönüllü olarak seçtiği bu kahramanca yoksulluk, çağdaşları arasında da hayranlık uyandırmıştır. Montaigne üzerine basarak, Castelio gibi bu denli yararlık göstermiş bir adamın böylesine bir yokluğa katlanmış olması içler acısıdır, der ve zamanında bu durumdan haberdar olsalar da kesinlikle çok sayıda insan ona yardım etmeye hazır olurdu diye ekler. Oysa gerçekte insanlar Castelio'nun en belirgin ihtiyaçlarını bile karşılamaya istekli değildir. Bu sürgünün bilgisine ve ahlaki üstünlüğüne yarım yamalak da olsa uygun düşecek bir iş bulması uzun yıllar alacaktır. Önceleri hiçbir üniversite kabul etmez. Bir vaizlik konumu teklif edilmez. Zira İsviçre şehirlerinin Calvin'e olan politik bağlılığı Cenevre diktatörünün muhalifini resmen işe almaya cesaret etmek için hala çok güçlüdür. Sürgün, Basel'deki Oporin basım evinde güçlükle ikincil bir düzeltmen kadrosu bularak geçimini sağlar ama bu düzensiz iş karısını ve çocuklarını doyurmaya yetmez. Bunun üzerine Castelio, sofrada bekleyen 6 ya da 8 boğazı doyurmak üzere ihtiyaç duyduğu kuruşları özel ev öğretmeni olarak kazanmak zorunda kalır. Anlatılamaz ölçüde zavallı, acınası, günü gününe yaşadığı, yürek daraltıcı, bütün gücünü tüketen bu sefalete daha uzun yıllar katlanmak zorunda kalacaktır. Ta ki sonunda üniversite bu evrensel nitelikteki bilgini hiç olmazsa Yunan dili okutmanı olarak işe alıncaya kadar. Lakin bu kazançlı olmaktan ziyade şerefli görev sürüp giden angaryalarından kurtulmak imkanını vermez Castelio'ya. Bu büyük bilgin, hatta kimilerince çağının en bilgili adamı olarak nitelendirilen bu bilgin, düşük düzeyli, el oyalayan işler yapmak zorunda kalır. Bazel'in banliyösündeki küçük evinde ekmeğini taştan çıkartmaya çalışır. Gündüzki işi ailesini doyurmaya yetmediği için Castelio geceler boyu basılacak metinleri, başkalarının eserlerini düzeltir. Her dilden çeviriler yapar. Ekmek parası uğruna Bazel'deki yayıncılara Yunanca'dan, İbranice'den, Latince'den, İtalyanca'dan, Almanca'dan yaptığı çeviriler binlerce binlerce sayfayla ifade edilebilir. Yıllarca süren bu yoksulluk, zayıf ve hassas bedenini içten içe yıpratmış olabilir ama gururlu ruhunun bağımsızlığını ve azmini asla. Zira bütün bu sonu gelmez angarya işler arasında Castelio esas görevini unutmaz. Sarsılmaz bir biçimde eseri üzerinde, İncil'in Latince ve Fransızca çevirisi üzerinde çalışmayı sürdürür. Araya gazete yazıları, yorumlar ve söyleşiler girer. Öyle ki Castelio'nun çalışmaksızın geçirdiği tek bir gün, tek bir gece yoktur. Bu ağır işçi seyahat etme zevkini, dinlenme nimetini hiç tadamaz. Büyük şöhret ya da zenginlik gibi maddi ödülleri de bilmez. Özgür ruhu her şeye rağmen vicdanının bağımsızlığı uğruna sonsuz yoksulluğunun kölesi olmayı, gece uykularını feda etmeyi tercih eder. Dünya onları görmese de kutsal saydıkları şeyler uğruna, ifadenin dokunulmazlığı uğruna, kendi zihniyetine sahip çıkmanın tartışılmaz hakkı uğruna, mücadelelerini unutulmuşluğun karanlığı içinde de olsa sürdüren aklın isimsiz kahramanlarının büyük bir örneğidir o. Calvin ile Castelio arasındaki esas savaş henüz başlamamıştır. Lakin bu iki insan, bu iki fikir bir kez göz göze gelmişler ve birbirlerini uzlaşmaz hasımlar olarak kabul etmişlerdir. Her ikisi için de aynı şehirde, aynı entelektüel çevrede yaşamak imkansız hale gelmiştir. Ama tümüyle ayrı, biri Bazel'de, diğeri Cenevre'de olsalar da birbirlerini teyakkuz içinde izlerler. Castelio Calvin'i unutmaz. Calvin de Castelio'yu. Suskunlukları son sözü söylemeyi beklediklerindendir. Sadece fikir ayrılığından ibaret olmayan, dünya görüşleri, ideolojileri arasında köklü bir çatışma anlamına da gelen bu tür derin çelişkiler uzun süre barış içinde kalamaz. Diktatörlüğün gölgesinde kalmış bir düşünce özgürlüğü kendini asla gerçekleşmiş olarak hissedemez. Diktatörlük sınırları içinde bir tek bağımsız kişi bile başını dik tutsa varlığını sorunsuzca sürdüremez. Lakin gizli gerilimlerin boşalması için daima bir sebep, bir fırsat gereklidir. Calvin, Servetto'nun yakılması için odun yığınını tutuştururken Castelio'nun dudaklarındaki itham edici kelimeleri de alevlendirmiş olur. Calvin, bütün hür vicdanlara karşı savaş ilan edince Castelio da vicdan adına ölümü göze alarak ona meydan okur. 9. ayrımın sonu, sayfa 93.